TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Peygamberler Vergi Tahsildarı mıdır? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Allah peygamberini vergi tahsildarı olarak göndermemiştir. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 8. İslam coğrafyasında Hristiyanların, Yahudilerin ve Mecusilerin vatandaşlık statüsü zımniydi. Coğrafya genişledikçe Sabiiler, Manihestler, Budistler ve Hindular da bu statüye dahil olmuştu. Bu topluluklar cizye ödeyerek askerlikten muaf tutuluyordu. Dinlerini istedikleri gibi yaşıyor, can ve mal güvenlikleri sağlanıyordu. Öteki kabul edilmiyor, o topluluğun unsurlarından sayılıyordu. Bir arada yaşama kültürü vardı ama bunun sınırları yok değildi. Mesela engin hoşgörülerine rağmen Moğol döneminde Hindistan'daki Müslüman idareciler, hakimiyetleri altında bulunan Hintlilere sati uygulamasını yasakladılar. Sati, dinen erkek öldüğünde hanımının canlı canlı onunla birlikte yakılmasıydı. Müslümanların gayrimüslimlerle münasebetleri Muhammed Hamidullah. Fakat özgürlüğün sınırları oldukça genişti. Bugün için cinsel tercihlere karşı takınılması gereken tavrı gösteren bir alıntı yapayım. Bahreyn, Irak ve İran'ın fethedilmesi sonucunda İslam toplumunun bir parçası haline gelmiş olan Mecusilerin dini inançlarına göre kendi öz kızları, kız kardeşleri ve anneleriyle evlenmeleri caizdi. Bu ilişki biçimi Müslümanlarca sadece gayri dini değil, gayri insani olarak da mütalaa edilmiş olmasına rağmen söz konusu zümrenin yaşam biçimlerine müdahale edilmemiştir. Nitekim bunu bir türlü kabullenemeyen Adi, bir gün Hasan el-Basri'ye Hazreti Peygamber ve Hulefai Raşid'in döneminde Mecusilerin bu uygulamalarının neden yasaklanmadığını sormuştur. Hasan el-Basri, bunun nedenini belirtmemekle beraber, Hazreti Peygamber ve Raşid halifeler döneminde Mecusilerin bu uygulamalarının bilindiğini, ancak buna rağmen hiçbir müdahalede bulunulmadığını doğrulamıştır. İlk dönem İslam toplumunda gayrimüslimlerin yeri, haklar ve hoşgörü Mehmet Mahfuz söylemez. Cizye'nin Müslümanlardan alınan vergiyle karşılaştırılması şöyleydi. Hatırlatalım ki cizye vergisi ödeme mükellefiyeti altına sokulan gayrimüslim teba bölükleri, ödedikleri bu vergiye mukabil Müslüman teba bölüklerinin ödemek mecburiyetinde olduğu zekat vergisinden muaf ve beri tutulmuşlardı. Gerçekte sadece adam başına bir dinardan ibaret sabit bir vergi olan cizyeye nazaran, yüzde hesabıyla miktarı değişken olduğu için zekat vergisi çok daha ağır bir vergiydi. İslam peygamberi Muhammed Hamidullah. İslam'da zimmilere takınan haklar modern demokrasilerde yurttaşların geneline tanınmış değildir. Cizye, toplumsal ve kamusal hayatın genel finansmanına katılmak üzere gayrimüslimin üzerine terettüp eden vergidir. Özel bir cezalandırma değildir. Cizye bugün bir tür bedelli askerliğe karşılık düşmektedir. Ki yüz binlerce vatandaş devletin zimmisi olmaya can atmaktadır. Din ve Siyaset Ali Bulaç. Ama bu durumun siyasi saiklerle suistimal edildiği zamanları olmuştu. Emevi valilerinden Haccac bin Yusuf ve onu örnek alan bazı valiler Müslüman da olsalar ehli zimmetten cizye almaya devam etmişti. Horasan ve Maveraü'n-Nehir ahalisini İslamiyet'i kabul etmekten men eden sebep, İslam'ı kabulden sonra da kendilerinden cizye tahsiline devam olunması endişesiydi. Semerkant'a gönderilen Ebu Sayda, "Oraya giderim fakat bir şartla her kim Müslüman olursa ondan cizye alınmayacaktır." şartıyla gitmiş ve İslam'a girenlerden cizye alınmayacağını ilan etmişti. Halk grup grup İslam'a girme konusunda yarışmıştı. Sonuçta doğal olarak cizye gelirleri epey azalmıştı. İslam uygarlıkları tarihi George Zeydan. Emevi veya Abbasi yöneticileri önce Hazreti Peygamber'in sonra da Irak'ın fethiyle Hazreti Ömer'in temel esaslarını koydukları toprak hukukunu uygularken takip ettikleri politikaları değil, fetihlerle hazineye gelecek ganimet, elde edilecek esirler, köle ve cariyeler ve toprak üzerinde özgürleşen zımmilerin ödeyeceği cizye ve haraç ilgilendiriyordu. Bu güdüyle Emeviler bir ara Müslümanlaşmaya bile bir tür yasak koydular. Çünkü cizye ve haraç Müslümanların ödediği zekat ve öşürden fazlaydı. Ta ki Ömer bin Abdülaziz halife olunca hem fetihleri durdurdu, hem köle ve cariyeleri özgürlüklerine kavuşturdu, hem de Allah peygamberini vergi tahsildarı olarak göndermemiştir deyip isteğinin Müslüman olabileceğini ilan etti. Medine Sözleşmesi, Ali Bulaç. Himyeri melikler arasında Hristiyan ve Yahudi dininden olanlar vardı. Tebuk seferinin dönüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir name göndermiş ve İslam'a girişlerini tebrik ettikten sonra alacakları idari tedbir ve tutumları onlara açıklamıştır. Bu namede ödemek mükellefiyetinde oldukları vergilerini açıkladıktan sonra bu vergilerin asla kendisine veya ailesi mensuplarına sarf edilemeyeceğini, fakirlere ve yolda kalmış, sıkıntıya düşmüş yabancılara sarf edileceğini bildirmişti. Namede şunlar da vardı. Yahudilerden yahut Hristiyanlardan kim İslam'a geçerse geçsin, Müslümanların sahip olduğu haklar ve yükümlülüklere tabi tutularak Müslümanlar arasına katılacaktır. Yahudilik veya Hristiyanlığında ısrar gösterip sebat edenler bundan zorla döndürülmeyecekler fakat cizye vergisine tabi tutulacaklardır. İslam Peygamberi Muhammed Hamidullah. İlk dönem İslam tarihinden itibaren gayrimüslim, yaşlı, düşkün ve kimsesizlerin bakımı devletin bir sorunu olarak görülmüş, bunlara Müslümanlara yapılanın aynısı yapılmıştır. İbn-i Zencevih'in açıkça ifade ettiği gibi Hazreti Ömer döneminden itibaren zekat ayetinde geçen el-mesakin ifadesinden kastın, gayrimüslim fakirler olduğu sonucuna varmış olan ulema, bu kitleye de zekatın verilebileceğine hükmetmiştir. Bunun bir sonucu olarak Emeviler döneminde, darüz zekatların kurulmasından sonra bu kitleye düzenli olarak zekatlardan pay ödenmiştir. Bunun en güzel örneği ise bu kurumun iki ünlü yöneticisi, Amr bin Meymun'la Amr bin Şurahbil'in uygulamalarıdır. Adı geçen iki zat fakirlere dağıtılmak üzere kendilerine teslim edilen zekat mallarını üçe böler. 1/3'ünü Müslüman fakirlere, 1/3'ünü Araplara, kalan 1/3'ünü ise zımmi fakirlere dağıtırlardı. Zımmiler konusuna büyük hassasiyet gösteren Hazreti Ömer, Suriye'de rastladığı ama bir Yahudinin dilendiğini görünce, gençliğinde cizyesi alınan birinin ihtiyarlığında perişan durumda bırakılamayacağını söyleyerek, kendisine Beytülmal'in zekat gelirlerinden yardım edilmesini emretmiştir. İlk dönem İslam toplumunda gayrimüslimlerin yeri. Hazreti Ömer'in başkumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah zafer kazandığı her şehirde tellallarla şu duyuruyu yaptırıyordu. Ey Rumlar! Allah-u Teala'nın yardımıyla ve halifemiz Ömer'in emrine uyarak bu şehri de aldık. Hepiniz ticaretinizde, işinizde, ibadetinizde serbestsiniz. Malınıza, canınıza, ırzınıza kimse dokunmayacaktır. İslamiyet'in adaleti aynen size de tatbik edilecek, her hakkınız gözetilecektir. Dışarıdan gelen düşmana karşı Müslümanları koruduğumuz gibi sizi de koruyacağız. Bu hizmetlerimize karşılık olmak üzere Müslümanlardan hayvan zekatı ve öşür aldığımız gibi sizden de senede bir kere cizye dediğimiz vergiyi vermenizi istiyoruz. Zımmileri koruma imkanı kalmadığında bu durum ilan ediliyordu. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Humus'ta halka bizzat şu duyuruyu yapmıştı. Ey Hristiyanlar! Size hizmet etmeye, sizi korumaya söz vermiştim. Buna karşılık sizden cizye almıştım. Şimdi ise halifeden aldığım emir üzerine Heraklius'la savaşacak kardeşlerime yardıma gidiyorum. Size verdiğim sözde duramayacağım. Bunun için hepiniz Beytülmal'e gelip cizyelerinizi geri alınız. İsimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır. Gayrimüslim cemaatler okul açabilme ve okullarının programlarını serbestçe yapabilme yetkisine de sahip kılınmışlardır. Osmanlı hükümeti, kiliselerde papazların vaaz ve nasihatlerini din işlerine müdahale olacağı gerekçesiyle denetlemediği gibi azınlık mekteplerinin ders programlarını ve idaresini de kontrol edememiştir. Osmanlı'daki gayrimüslimlerle ilgili olarak sıraladığımız bazı düzenlemeler ve kısıtlamaların aslında İslam diniyle alakası yoktur. Bu sadece idari tasarruflarla yapılmıştır. 13. yüzyıldaki cizye uygulamalarında gayrimüslimler, Dr. Sami Baybal. İdari tasarrufla gayrimüslimlerin kaldırımdan yürümelerinin yasaklandığı zamanlar da olmuştu. Tarihte gayrimüslimlerin bir Gülistan'da yaşadıkları söylenemez. Gayrimüslimlere zaman zaman büyük haksızlıklar yapılmıştır, ancak bu zulümler İslam'a rağmen hukuk ihlalleridir. Din ve Siyaset, Ali Bulaç. Sonraki asırlarda maalesef yer yer ötekileştirme örnekleri görüldü. Osmanlı'da zımmilere güvenilmediği için şehir içinde ata binmeleri ve silah taşımaları yasaktı. İzinsiz kayığa binemezlerdi. Mesela Osmanlı Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi bir fetvasında, zımmilerin yüksek ve gösterişli evler yapmaları, kıymetli elbiseler ve yakalı kaftanlar giyerek ince tülbent, kürk ve sarık sarmaları yasaklanmıştı. Müslümanların kavuk ve ayakkabıları sarı, Ermenilerin şapka ve ayakkabıları kırmızı, Rumların siyah, Yahudilerin maviydi. 1630 tarihli bir fermanla İstanbul'daki zımmilerin samur kürk, kalpak, atlas elbise giymeleri, kadınların Müslüman tarz ve kıyafetinde giyinmeleri, ferace ve yaşmak takmaları yasaklanmıştı. Dini bayramları dışında çarşı ve pazarda haçla dolaşamazlardı. Müslüman evleri 12, zımmi evleri ise 9 zira yükseklikle sınırlıydı. Osmanlı vatandaşlarının hukuki durumu, Profesör Doktor Gülnihal Bozkurt. Medine Sözleşmesi, muharip düşman olmadıkça gayrimüslimleri ümmetin bir parçası, yani siyasi birliğin ortağı kabul eder. Buysa tarihsel yönetimleri pek hoşnut edecek bir model olamazdı. Teba da buna o kadar alışmıştı ki zihnen hiçbir şekilde sosyal sorumluluklar ve hukuk karşısında bir Müslümanla gayrimüslimin eşit olabileceğini kabul etmiyordu. 1980 ıslahat fermanına karşı gösterilen şiddetli tepkilerden birinin sebebi eşitlik ilkesinin gelmesiydi. Medine Sözleşmesi, Ali Bulaç. Sonraki yazı İslam Devleti amaç olabilir mi? Diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.